Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Türkiye Ayhan Bora Kaplan ismini konuşuyor. Ayhan Bora Kaplan operasyonunun yankıları sürerken bir yandan da yeni iddialar ve gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Bizler de konuğumuz gazeteci Cengiz Erdinç ile Ayhan Bora Kaplan operasyonunu ve bu operasyonun ayrıntılarını konuşacağız. Sayın Erdinç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Türkiye Ayhan Bora Kaplan ismini neden konuşuyor?
Bu aslında daha önce çeşitli gazeteciler de gündeme getirdi bunu. Sedat Peker'in açıklamalarında vardı. 15 Temmuz'da İçişleri Bakanı'nın yanında uzun namlulu silahlarla TRT önünde, o zaman Çalışma Bakanı Soylu'nun yanında boy göstermişlerdi. Şu iddia edildi, Sadık Soylu'nun telefonu üzerinden Ayhan Bora Kaplan'ı arayıp oraya çağırdığı ve bunun da tapelere düştüğü. Çünkü Ayhan Bora Kaplan'ın o sırada bir silah kaçakçılığı, uyuşturucu deniyor ama burası önemli, silah kaçakçılığı operasyonundan takip altında, teknik takip altında olduğu iddiası vardı. Daha sonra da bu iddialar şu biçimde gelişti. Ayhan Bora Kaplan'ın önünün açılması için rakipleri devre dışı bırakıldı diye. Buradan biliyoruz Ayhan Bora Kaplan'ı ve en son da bu oğlunun sünnet düğününü yaptığı videoları internete koydu. Hemen arkasından bu operasyon geldi. Çünkü tam bir gövde gösterisiydi. Mafyanın önemli isimleri orada kirve olarak bulunuyordu ki suç örgütlerinde bu kirvelik meselesi mühimdir. Organize suç örgütlerinde. Böyle başladı. Tolga Şardan'ın önce mülakatta Yargıtay üyesiyle ilgili iddiaları isim vermeden ortaya çıkarttı. Sonra Yüksel Kocaman bunu üstlendi, Halk TV'ye bir röportaj verdi. Kocaman sonra yayın yasağı getirdi bunlara, bir yargı üyesi. Bugün de aslında bugünkü yazısında da Şardan yapılan soruşturmaların takipsizlikle sonuçlanmasına yer verdi. Hem daha önce soruşturma var diye hem de yeni bir bilgi yok diye ihbarlara rağmen. Halbuki şöyle bir manzara var. 2018 yılından başlayarak Ankara'da 3 büyük gruba 2019 yılında 18-19 yılında 3 büyük operasyon yapılıyor. İlki 2018 Temmuz'unda Kadir İnan grubuna yapılıyor. Aşağı yukarı 126 kişi gözaltına alınıyor. Dava açılıyor. 3500 polisle yapılan bir operasyon, büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum ve bu Kadir İnan'ın Fethullahçılara yakın, Fethullahçılar polislerle ilişkili olduğu ileri sürülüyordu. Bu da var. Ondan sonra Mart 2018'de, pardon, bu ilk şey bu, bir Ökleşler diye bir grup var. Onlara gene büyük bir operasyon yapılıyor. Bir de Alkaçlara yapılıyor. Yani 3 büyük operasyon var. Hepsi yüzer kişilik. Bir tanesinin iddianamesi 1600 sayfa bu ilişkileri anlatan. Genelde de kaynak, daha doğrusu bunlar Ankara'da Yeni Doğan, Çinçin, o bölgede Altındağ'da üstlenen gruplar. Bu aslında bütün Ankara'yı kontrol eden gruplar bunlar. Bu ikisinin devreden çıkarılmasının uyuşturucu satışında, uyuşturucu pazarında Ayhan Bora Kaplan'ın önünün açıldığı iddiasına yol açıyor. Bir takım rüşvet iddiaları vesaire de var. Bu aslında mafyanın geldiği nokta açısından, yani organize suç, çetelerle mafya arasında bir süreç olarak düşünülmeli.
Sayın Erdinç, siz hazır mafya vurgusu yapmışken ben bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın sizin de az önce bahsettiğiniz gibi aslında süreç yeni başlamadı. 2018'lere dayanıyor. O dönemde de, evet, Süleyman Soylu'nun da bakanlık yaptığı döneme tekabül ediyor, evet, aslında. Şimdi İçişleri Bakanlığı değişikliğiyle birlikte bu bir yol temizliği olarak görülebilir mi peki? Bunu kullanabilir miyiz, evet, bu tabiri?
Bu söyleniyor ama organize suçun artık siyaseti rahatsız edecek bir noktaya gelmesinden hareketle. Bu elbette devlet temiz topluma geçmeye karar verdi bir anda. Bir anda işte Recep Tayyip Erdoğan mafyayı temizlemeye kalktı. Böyle değil. Böyle olmadığını çok sayıda verisi var. Ama birincisi Soylu'yla ilişkili olduğu düşünülen, hatta belki Erdoğan sonrası muhtemelen adaylardan biri olduğu düşünen Soylu'nun finans kaynaklarının kesilmesi gibi iddialar var. Burada yargıda ilginç şeyler oluyor. Ben daha önce de söylemiştim, bu operasyonların aslında bu dosya açısından bakıldığında çok güçlü bir dosya değil. Bir tek bir polis müdürünün rüşvet iddiası var ifadesinde. Halbuki biliyoruz ki mülakatta, yani resmi olmayan anlatımlarında Ayhan Bora Kaplan'ın yargı üyeleriyle ilgili bir takım şeyler var. Bunun da bugün enteresan bir haber vardı Duvar'da. Bu Okan Bato daha önce mal varlığındaki artış yüzünden soruşturmaya uğramıştı ve Antalya'ya savcı olarak gönderilmişti. Bir tür tenzili rütbeyle, ama Antalya birinci bölgedeydi. Buna itiraz etti ve HSYK bu itirazı reddetti. Okan Bato şimdi daha alt bir yere gönderilecek ve burada iki üye de meslekten çıkarılması yönünde oy kullandı, ama dört üye meslekten çıkarılmasın, işte terfisi kademesi indirilsin dedi. Can Bursalı'nın haberiydi. Bir yandan da Barış Beylivan'ın cezaevinden yaptığı bir haber var. Ankara'da örtbas edilen bir cinayet ve bu savcılarla, yargıyla ilişkisini detaylı olarak anlatıyor. Bütün bunları alt alta topladığımızda daha büyük bir operasyonlar zincirinin hazırlığı olduğunu düşünüyorum ben bunu.
Sayın Erdinç, peki şu noktada şunu da sormak istiyorum ben. Süleyman Soylu ile olan bağlantılarını konuştuk, bir yol temizliği olabilir mi diye de konuştuk. Peki bu yol temizliği başka bir grubun, iktidar içindeki başka bir grubun önünün açılması için yapılıyor olabilir mi? Soylu'nun dönemi bitti, başka birinin dönemi başlıyor diyebilir miyiz?
Bu aslında... Polis düzeyinde, polis müdürleri ya da kolluk düzeyinde çok lokal bir şey olabilir. Çünkü artık kimsenin bu kadar büyümesine, bu kadar etkili siyasette vesaire olmasına izin verileceğini düşünmüyorum. Bunun çeşitli nedenleri var. İşte Mehmet Şimşek'in gri liste, Türkiye'nin kara para imajını biraz temizlemek, bunun içinde bir takım yönetmelikler çıkartılıyor, belli düzenlemeler yapılıyor. Böyle bir yanı var. Dolayısıyla hani yerini başkasının alacağını düşünmüyorum, ama bir yandan da piyasada boşluk kabul etmez. Elbette yerini birileri dolduracaktır. Onlara tanınan alan ne olacaktır? Ne kadar izin verilecektir? Bir de şöyle bir yanı var bu işin. 2020 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı içinde kurulan, daha çok sınır aşan organize suça yönelik bir bölüm var. Bu çok kamuoyunda bilinmiyor ya da gündeme getirilmiyor. Bu iş bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Mesela o düğündeki Necati Arabacı var. Almanya'dan 2007'de sınır dışı edilmiş, Türkiye'ye gelmiş. İlişkileri bir motosikletliler grubunun Almanya bölümünün başında. Hells Angels diye suçla ve uyuşturucuyla ilişkilendiren bir grup. İlişkileri Amerika'dan Kanada'ya uzanıyor, Avrupa'ya uzanıyor ve burada benzer biçimde İstanbul'daki bu çatışma, Yunanistan'a uzayan çatışma, hepsinin ulus aşan bir takım bağları var ve bu bağlar İstihbarat servisleri üzerinden bir güvenlik sorunu, milli güvenlik sorunu haline geldiğini düşünüyorum artık. Arkasında biraz da böyle bakılmalı. Yani bir yargıcın ya da bir siyasetçinin diyelim şantaj videolarıyla elde edilmesi her şeye yol açabilir, her yere gidebilir. Bundan hani sadece mafya değil, gizli servisler de yararlanabilir. Bu yüzden bir milli güvenlik boyutu var işin. Bu nedenlerle iş bu kadar sarpa sardığı için bir sınır çekileceğini ve kimsenin bu ölçüde güçlenmesine izin verilmeyeceğini düşünüyorum ben.
Sayın Erdinç, peki Erdoğan'ın MİT'ten özel rapor istemesini nasıl yorumlamamız, değerlendirmemiz gerekiyor?
Evet, bu da daha önce de bu Sinan Ateş cinayetinde gündeme getirilmişti. MİT'teki bu dairenin olağan çalışması olduğunu ve bu dairenin rapor verdiğini düşünüyorum. Tam adlı adınca bilmiyorum ama işte 11 Aralık 2020'de organize suçlara karşı kurulan bir daire bu MİT'te. Bu rapordan bu dairenin ürününün kastedildiğini düşünüyorum ben. Daha önce de işte dediğim gibi Sinan Ateş cinayetinde gündeme geldi. Ve bence örneğin Erol Evciler'in merkezinde bulunduğu 3 gruba birden yapılan demir yumruk operasyonu ya da Sarallar'la ilgili Soylu'nun bilgisi dışında yapıldığı söylenen operasyonlarda da böyle bir yan vardı diye. Yani böyle bir arka planında bu dairenin çalışması ya da bilgilerinin olduğunu düşünüyorum ben.
Sayın Erdinç, bir de şimdi şuna dikkat çekmek istiyorum. Siz az önce yalnızca Ayhan Bora Kaplan'ı anlatırken iki suç örgütünün ismini daha saydınız. Ve konuyu devam ettirdiğimizde suç örgütlerinin isimleri sayılmaya devam etti sizin tarafınızdan. Şimdi evet. Türkiye'de mafyalaşma, çeteleşme her gün artan bir boyutta ve bu isimler, bu suç örgütlerinin isimleri anılırken işte yargı mensuplarının, emniyet mensuplarının, bakanların isimlerinin geçtiği aslında durumlar haline geldiğini görüyoruz. Türkiye'de mafyalaşma ve çeteleşme ne durumda? Buna da biraz değinebilir misiniz?
Aslında mafya dediğiniz şey organize suç çeteyle başlıyor ve bunlar kolluk güçleri içinde yargıda ve politikada ilişkiler geliştirdikçe mafyaya doğru evriliyor. Ama buna daha geniş bir perspektiften bakılmalı. Bu aslında belli bir devlet dediğimiz şey eğer egemenlerin bir aygıtıysa mafya da bu devletin bilinçaltı ve bu devletin aslında açıktan bastıramadığı bir takım demokratik talepleri vesaireyi devletin şiddet tekelini paylaşarak bastırması ya da elde etmesi demek. Mafya her şeyden önce bir gelir kazanma yolu, bir girişim biçimi. Yasanın ve ahlakın dışında elde edilen bir girişim biçimi. Böyle bakıldığında da siyasetin bir uzantısı, bir parçası. Yani bu anlamda bakıldığında işte Akbelen'deki olaylarla çatışmalar ya da haraç, kumar, uyuşturucu gibi işler arasında biri ceza yasalarını ihlal ediyor, öbürü orman yasalarını, çevre yasalarını ihlal ediyor ama yasa dışılık açısından çok büyük bir fark yok. Dolayısıyla Türk burjuvazisinin uzantılarının konuşulması gerekir burada. Ta bu 70'lere giden bir süreç, hep 12 Eylül'le daha da kurumsallaşan bir süreç, mafya dediğimiz şey ve hep devlette de bir bahane var. Daha doğrusu kamu görevlileri hep işte terörle mücadele etmek için mafyayla işbirliği yapıyorlar. Ya da bilgi almak için yapıyorlar. Sonuç sıfır. Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Bu devletin kolluk güçlerini yerini alan, adeta ona rakip olan, onun meşru şiddet tekelini, bu çok tartışılır bir şey ama tırnak içinde söylüyorum, meşru şiddet tekelini kopyalayan bir şey. Nitekim aslında bu Yunanistan'a da gelecek olursak şu var bir de. Türkiye mafya cenneti mi oldu? Hem evet hem hayır. Hayır, çünkü Türkiye'de bu geçmişten beri bu ilişkiler, bu çatışmalar vardı. Belki Sedat Peker'in açıklamalarıyla, belki başka nedenlerle daha görünür oldu. Daha gazetecilerde duyarlı oldu. Ben 2000'li yıllardan beri izliyorum bu işleri. Hep vardı bu ilişkiler. Ama yeni olan şu, İsveç'te, Yunanistan'da, Hollanda'da artan çatışmalar var ve görülmemiş çatışmalar. İsveç'te mesela geçen haftada 6 kişi öldürüldü. Bu Türkiye'ye uzanan bir çatışmaydı. Türkiye'de bu Sarıyer'de bir yeri taradılar ya, bir kafede oturanları. O çatışmanın parçalarıydı. Yunanistan'da son 1,5 yılda sadece dışarıdan gelen yabancıların işlediği suç 7 cinayet, 7 cinayet teşebbüsü ki bu son saldırıda dahil. Dolayısıyla kıta çapında, hatta belki global düzeyde örgütlenen ağların çatışmaları söz konusu. Onların da bir ayağı İstanbul'da, Antalya'da, belki başka şehirlerde, Adana ve Mersin'de, ama diğer ayakları da işte Hollanda'da, Atina'da, Stockholm'de. Bu perspektiften, yani sadece Türkiye içinden bakmamak lazım. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın taşları yerinden oynattığı bir takım Rus oligarkların, ki kendileri mafyayla beslenerek Sovyet kaynaklarını elde etmişlerdir. Kamunun ürettiği değerleri gasp ederek oligark olmuşlardır ve bunların hemen hemen hepsinin arkasında mafyanın dahil olduğu, bankacıların, politikacıların, gazetecilerin öldürüldüğü kanlı süreçler vardır. Şimdi Ukrayna ile birlikte bir boykot ve oligarkların yerinden oynaması söz konusuydu. Bir yandan 2019-2020'de başlayan bir takım kripto telefonların çözülmesiyle mafyanın yer değiştirmesine, kaçışına, ki bir kısmı da Türkiye'ye geldi. Bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtı mesela. O yanını da konuşmak lazım. Böyle daha global bir süreç var. Türkiye'de o global sürecin parçası. Ama en azından şu da söylenebilir. Ne farkı var? Avrupa'da Europol ve Eurojust diye iki yapı var. Biri polisin birliği, diğeri de savcıların birliği ve bunlar merkezi olarak işte bu kripto telefonları çözerek, bilgi paylaşarak bu grupların üstüne gidiyor. Ama Türkiye bu paylaşımın dışında, çok sınırlı Türkiye ile paylaşım. Bir yanı bu, öbür yanı mesela kırmızı bültenli adamlara işte vatandaşlık verilmesi. Aynısı Yunanistan'da var. 185 kişiye usulsüz şey verilmiş, oturum izni verilmiş mesela. Benzer şeyler Macaristan'da var, buna benzer öyküler. Hani para karşılığı vatandaşlık her zaman kriminal bir boyut taşıyor. Evet, Türkiye'de de var bu. İşte Türkiye'de ne yazık ki denetlenmiyor ya da kamuoyu çok fazla bilmiyor. Bildikçe önüne gelen çatışmalardan irkiliyor ve dehşete kapılıyor. Haklı ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir süreç değil. Türkiye'de varlık barışı gibi uygulamalarla ya da işte bu dediğim vatandaşlık verilmesinin kolaylaştırılması. Mesela kırmızı bültenle aranan adama vatandaşlık veremezsiniz. Yasaya aykırı bu. Para da verse hiç fark etmez. Ama verilebiliyor çünkü bu prosedür denetlenmiyor. Böyle bir fark olduğunu düşünüyorum.
Peki bunun sonuçları ne olacaktır sizce böyle devam ederse?
Yani aslında Türkiye'de mafya daha 1980'de bakan satın alacak düzeye gelmişti. Meşhur Mataracı yargılandı Yüce Divan'da 12 Eylül döneminde. Daha sonra ben siyaseti finanse eder hale geldiğini düşünüyorum ve burada her partide uzantıları var. Organize suç gruplarının ya da bunların mafyalaşmış halinin, özellikle yerel yönetimlerde muhalif iktidar partisi ayırt etmeksizin bir takım kamu ihalelerinden beslenen ya da işte beach kulüpler gibi kıyı kanununa aykırı işlerle yol verilen bir takım şeyler var, organizasyonlar var. Önümüzdeki dönemde hem bu çatışmaları hem de bu anlamda kamuya saldırılmasını, kamunun kaynaklarının gasp edilmesini, bunun giderek de daha açık hani silahlı külahlı güçler tarafından yapıldığını göreceğimiz bir dönemin eşiğindeyiz. Yani mafya bir üst seviyede demeyeyim ama bir siyasete içkinleşmiş durumda. Bunda hemen şunun da altını çizmek gerekiyor. 1990'lar boyunca Güneydoğu'da geliştirilen gayri nizami harp ve bu yüzden yasaları aşan, cezasızlıkla karşılaşan bir takım faili meçhul cinayetler, bunları gerçekleştiren kamu görevlileri falan düşünüldüğünde bu gayri nizami harp konsepti oradan çıkıp neredeyse bütün ülkeye yayıldı. Bu cezasızlık ve destek anlamında söylüyorum. Bunu ancak demokratik siyasetle ve hukuk devletiyle, bağımsız yargıyla bunun önüne geçilebilir. Ama hem kamuoyu hem siyasi partilerin örgütlenmeleri, hani sosyalist partileri biraz dışarıda bırakmak gerekir bunda. Çünkü zaman zaman farklı sosyalist partiler söylüyor, bu suçla siyaset ilişkisini daha iyi anlatıyorlar. Hatta benden daha iyi, ben biraz acemice anlatıyorum ama onun dışında ana muhalefet partisi ya da işte İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, AKP, bunlar bu işin kendi ayaklarını yerden kesecek bu antidemokratik yükselişin farkında değiller ya da farkındalar, çok umursamıyorlar ama bu giderek demokrasiyi tehdit eder bir hale geliyor.
Sayın Erdin, çok teşekkür ediyorum kıymetli aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Gazeteci Cengiz Erdinç'le Ayhan Bora Kaplan operasyonunu ve beraberinde Türkiye'de mafya ve çeteleşmenin geldiği durumu konuştuk. Burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın.